Sevgili dinleyenler, sevgili NFL.tr dinleyicileri, hepinize merhabalar tekrardan. Uzun bir aradan sonra, yaklaşık 2,5 ayın ardından tekrar Görkem Şahinoğlu ile beraberiz, mikrofon başındayız. En son NFL.tr podcast 6'dan sonra, o 54 dakikalık destansı direnişten sonra biz daha küçük çaplı, daha nacizane bir NCAA tartışmasıyla sizlerin karşısında olmak istedik tekrar. Görkem hoş geldin.
Hoş bulduk Berk, nasılsın?
Ne olsun ya, aynı şekilde devam ediyoruz. Tabii bu tür muhabbetleri Hilmi abiye Kaan daha çok yapıyorlar. Kaan çünkü Los Angeles'ta, Hilmi abi Erzincan'da.
O Ankara'da da olabilir ya.
Ankara'da da olabilir, aynen öyle. Neyse, bunu dinlemek isteyeceklerinden çok emin değilim. O yüzden yavaş yavaş girizgahı geçip konumuza girelim. Sarıp ne dersin?
Evet, daha iyi olur.
Şimdi sevgili dinleyenler, bildiğiniz üzere artık huzurlarınızın istediği yere geldik. Ulusal şampiyonluk maçı önümüzde. Yılbaşında Orange Bowl ve Cotton Bowl'u geride bıraktık. Biz de birazcık bu arayı fırsat bildik. Ulusal şampiyonluk maçı arasını fırsat bildik. Hazır her şey önümüze oturmuşken, tüm istatistikler, isimler, performanslar, maçlar önümüzdeyken şöyle genel bir portresini çizelim istedik. NCAA 2015 sezonunda nasıldı? Bir değerlendirelim istedik kısaca. Görkem, arzu edersen meşhur bowl game'lerle başlayalım. Şimdi Orange Bowl ve Cotton Bowl'u geride bıraktık geçen hafta, yılbaşında dediğim gibi. Çok güzel maçlar olmadı açıkçası. Bir tip Parsons taraftarı olarak, yani kendi adıma bunu söyleyebilirim en azından sanırım. Fena izledik.
Yo, bence gayet güzeldi maçlar.
Ya şimdi yani 37-0 yenilmek hiçbir zaman benim...
38.
38
onu bir düzelteyim de.
38-0 yenilmek yani benim için hiçbir zaman güzel olmadı. O yüzden...
Hani ben de daha karşılıklı geçmesini beklerdim maça.
Evet, hepimizin dileği o yöndeydi ama olmadı. Karşı tarafta tabii Clemson Oklahoma maçı da açıkçası bayağı farklı bitti. Ama oradaki maçın hikayesi biraz daha farklı. İkinci yarıda bir kopma söz konusuydu orada. Oradaki maç 37-17 bitti. Arzu edersen daha az polarize olmuş maçtan başlayalım. Orange Bowl'dan başlayalım. Clemson-Oklahoma karşılaşması gerçekten hani zaten belki de yani hakkını vermek gerekirse Spartans-Alabama maçından çok daha ilgi çekici bir maçtı. Neden diyecek olursak Clemson buraya kadar hiç yenilmeden geldi. Neredeyse kusursuz bir sezon çıkarttılar. O yüzden onların maçı tabii ki de çok daha büyük bir anticipation'a sahne oldu. Neler söylemek istersin maç hakkında? Ve Clemson'ın bu sezonki performansı hakkında. Oklahoma'yı biraz daha şemberin dışında bırakalım bu seferlik.
Senin de dediğin gibi Clemson buraya namalip bir şekilde geldi. Gerçekten sezonu domine ettiklerini söyleyebiliriz. Ama bir kısım şöyle düşünüyor bu konu hakkında ki ben de o gruba dahilim. Clemson'ın gerçekten Alabama'ya kıyasla daha zayıf bir maç fikstürü vardı. Bu ACC konferansında oynamasının bir avantajı oldu onlar için. Ki eğer burada kolej basketbolundan bahsediyor olsaydık dengeler tam tersi olacaktı.
Tam tersi olacaktı.
ACC orada çok güçlü bir konferansken burada ACC NFL standartlarında kabul ediliyor bu Alabama'nın oynadığı konferans.
Evet.
Bunu iyi kullandılar ki Clemson'un da son 4-5 senelik dönemde çok başarılı kadrolar çıkarttığını söyleyebiliriz. Ki direkt isim vermek gerekirse NFL izleyicilerinin daha iyi, kolay anlayabilmesi için. DeAndre Hopkins, Sammy Watkins, Martavis Bryant bunlardan birkaçı Clemson'un son dönemde çıkarttığı wide receiver'lar. Şimdi bir de ellerinde tabii Deshaun Watson gibi belki de tüm ülkenin en iyi oyun kurucusu var. Heisman oynamasında da 3. sırada bitirmişti.
Evet. Evet.
Rakipleri Oklahoma Sooners oldu. Oklahoma da son zamanlarda çıkış gösteren bir NCAA okulu. Hı hı. Özellikle Baker Mayfield quarterback'leri Texas Tech transferi. Geçen sene eligibility sağlamadığı için oynayamamıştı. Bu sene oynamaya başladı ve büyük fark yarattı gerçekten. Şöyle ilginç bir not var bu maça giderken. Oklahoma 4 numaralı seri başı olmasına rağmen bu maçın favorisiydi. Yani bu gerçekten enteresan bir not. Çünkü bir tarafta hiç maç kaybetmemiş Clemson, bir numara, tüm ülkenin en iyi takımı diyorsunuz ama playoff maçında 4 numaralı seri başına karşı 4 sayılık bir underdog olarak girdiler maça.
Neden böyle olduğunu düşünüyorsun peki?
Ya inan bunun bu konu hakkında pek fazla fikrim yok. Yani ben de çok şaşırmıştım. Ama Oklahoma ile Clemson zaten baktığımız zaman birbirine çok denk takımlar. Yine bunun bir nedeni de konferans zorluğu baz alınabilir. Çünkü Oklahoma Big 12'yi kazandı ama şöyle kazandı. Şampiyonluk maçı oynamadan kazandılar. Çünkü bütün rakiplerini yendiler bu sene.
Yani, aynen öyle yani. Herhangi bir
Baylor, TCU, işte o konferansın şu andaki en güçlü, hani ona rakip olabilecek takımları 2 sezon başında burada TCU'nun olması bekleniyordu. Oradan onlar bu işi kotaramadılar diyelim.
Ama yani bilmiyorum, TCU'da Josh Paxson olsun, gerçi o da sakatlandı daha sonra. Sonra başka hiç böyle aklınıza gelmeyecek isimler çıkartmasıyla olsun. Hani gerçekten iyi bir iş çıkarttı ama dedim ki onlar da tükezdirdiler ya.
Evet, sezona iyi başlamışlardı. Geçen sene de Ohio State ve TCU mu tartışması vardı. Playoff hangisi kalsın diye. Ohio State'i seçti komite. Ohio State doğrudan gelip şampiyon oldu. Yani tahsilden gelip şampiyon oldular gibi oldu biraz.
Aynen öyle. Ama diğer tarafından da baktığımız zaman bir değişim, hani Oklahoma tarafından da, şöyle bir istatistik de var elimizde. Bireysel oyuncu da biliyorsun, ben biraz işin bireysel kısmında da var olmayı seviyorum. O yüzden baktığımız zaman bireysel performanslar açısından, hani bizim üzerine konuşurken oyuncularımızın baz aldığımız bir iki database'den bir tanesi olan CBS'in ve ESPN'in listelerinde en iyi 150 prospect arasında 8 tane Clemson'lu varken yalnızca 4 tane Oklahoma'lı var. Yani bu bizim için bir turnusu var elbette.
Ama şöyle bir şey var. Bu prospectler NFL geleceğine bakılarak yapıldığı için
elbette, elbette.
Kolej seviyesiyle hani bir oyuncunun NFL geleceği çok farklı bir durum. Yani çok iyi bir NCAA oyuncusu draft bile edilmediği oluyor. Yani o açıdan bu çok sağlıklı bir anekdot olmayabilir ama yine de önemli bir nokta senin dediğin.
Yani çünkü yani Clemson'da hem pro seviyede çok önemli yerlere geleceği düşünülen hem de çok sağlam bir aynı zamanda kolej kariyeri olan, mesela Mackenzie Alexander'ı çok rahat bir şekilde sana söyleyebiliyorum.
Yani Mackenzie Alexander zaten Vernon'a Hardin'den bile belki çok beğendiğim bir cornerback bu sınıfta. Yani
ben Vernon'un üzerine kimseyi koymuyorum.
Kendisini Oakland'ın çok draft edilmesini istiyorum. Mackenzie Alexander'ı tabii kalırsa. Yani,
iki senedir çok iyi defensive endler ve outside linebacker'lar da çıkartıyor Clemson. Geçen sene Shaq Thompson hatırlıyorsun geldi. Şimdi Shaq Lawson var. Bu Shaq'lardan gitme huyu nedir bilmiyorum.
Vic Beasley.
Vic Beasley aynen öyle.
Evet, Atlanta 6. sıradan seçmişti. Ya bireysel olarak baktığımız zaman Clemson'da sayabileceğimiz çok isim var. Mesela Shaq Lawson dediğimiz oyuncu bu sezon ACC Defense yılın savunma oyuncusu seçildi. Ki tüm NCAA bazında, tüm ligler bazında en çok yard kaybettiren tackle yapan oyuncu. Onun dışında quarterback'leri de Sean Watson zaten anlatmaya gerek yok.
Anlatmaya gerek yok.
Wide receiver'ları Arthur Scott, daha sonra Dion Kane, Mike Williams gibi yine Hopkins ya da Watkins seviyesine çıkabilecek oyuncuları da var.
Ya ben o kategoride bir tek Treadwell'ı görüyorum ama oraya sonra geleceğim. Oraya sonra geleceğim. Şimdi dediğim gibi hani baktığımız zaman Clemson'ın bu başarısında da seninle geçen gün konuşmuştuk. Yani çok iyi spread offense oynuyorlar gerçekten kolej seviyesinde. Ve bir noktada da buradan böyle bir Cotton Bowl'da da yavaş yavaş bir yol açmış da oluruz böylece. Alabama'da pro style offense'lere karşı inanılmaz direnç sergileyebilen, inanılmaz zoranlar yaşatabilen ve neredeyse Crossfire Offense'in bir antisi konumunda olan bir takımken bu kadar iyi oynayan, bu kadar iyi de spread offense dizilimi oynayabilen bir takıma karşı neler yapacak soru işareti bir diğer tarafta kalsın. Clemson'un bu kadar iyi bir spread offense dinamiğine sahip olmasını neye bağlıyorsun peki?
Şimdi Clemson RG3'li Baylor'a çok benzetiyorum ben oynadıkları oyunu. Hı hı. Ki zaten Deshaun Watson da benim için şimdiden bir RG3 olmuş durumda. Oyun tarzları gerçekten çok benziyor.
Hı hı.
Robert Griffin'de olduğu gibi Deshaun Watson'ı da freshman yılından beri takip etme imkanı buldum. Yani birebir kopyası diyebilirim oyun tarzlarının ki bu oynadıkları sistemin de neredeyse birebir aynı olmasına bağlı olabilir. Clemson ofansına baktığımız zaman spread ofansı read option ve quarterback draw temelli en ana silahları.
Hı hı.
Ki Oklahoma'yı yenerken kullandıkları da bu silahtı zaten. Deshaun Watson'a baktığımız zaman 187 yard pas atarken 145 yardta koştuğunu görüyoruz. Aynı şekilde running back ve Wayne Gallman da bayağı etkiliydi. Özellikle ikinci yarıda liderliği ele geçirdikten sonra maçta Wayne Gallman üzerinden yürüttüler maçı. Yani Clemson'ın bu hücum sistemi kolejde çok para eden bir sistem. O yüzden buraya gelmeleri pek sürpriz olmadı. Alabama'ya da sıkıntı yaşatabilirler bu konuda.
Bunu senden duymak gerçekten zor. O yüzden yani bu değerli bir an. Bunu biraz daha tadını çıkartmak
istiyorum. Yok zaten Alabama'ya baktığımız zaman son birkaç yılda kaybettiği maçlar genelde bu tarz hücum oynayan takımlara karşıydı. Johnny Manziel ve Texas A&M. İki maçta da yenmişti Alabama'yı.
Evet.
Onun dışında yine Oklahoma geçen sene Sugar Bowl'da yenmişti. Oklahoma da quarterback'leri çok koşucu bir quarterback olmasına rağmen spread offense oynayan. Yine Oklahoma'da Bryce Petterly Baylor sistemine benziyor.
Aynen öyle. Evet.
Orange Bowl'a geldiğimiz zaman kazanan RG3'li Baylor'ı işleten Clemson oldu.
Clemson oldu, aynen öyle. Ben bunu sevdim bak. Şu an Clemson olan sempatim bir kat daha. Çok fazla sevmem Clemson'ı ama gittiği yüzünden izlemişliğim vardır geçen sene. Onun dışında çok hiçbir zaman sempatik duyduğum bir takım olmadı o kadar.
Ama Deshaun Watson gerçekten izlemeye değer bir quarterback.
Bundan sonra sen söyledikten sonra daha dikkatli izleyeceğim. RG3 çünkü biliyorsun benim için anahtar kelime.
Evet.
Gönlümü çaldın şu an. İstiyorsan Cotton Bowl'a doğru da bir geçelim. Madem bu kadar pro style, antisi falan demişken. Bir Spartans taraftarı olarak şunu söylemek istiyorum. Hayal kırıklığına uğradım. Kesinlikle hayal kırıklığına uğradım. Çünkü gerçekten çok iyi bir sezon geçirdi Spartans aynı zamanda. Kanye Cook önderliğinde ve baktığım zaman Spartans'ın kadrosuna da ve o sahaya getirdiklerini ben çok fazla hani geçen senelerde konuştuk ya sürekli Seminoles ne kadar fazla NFL standartında yıldız çıkartan bir okul diye. Ben bu sene bu aynı kalıbı, aynı kumaşı 2015 model Michigan State'de de gördüm. Çünkü hani Shelly Calhoun olsun, Jack Conklin olsun, Aaron Burbidge olsun, yine Connor Cook olsun yine en basitinden. Gerçekten inanılmaz potansiyelli adamlar. Çok ham potansiyelli adamlar ama gerçekten inanılmaz potansiyelli adamlar. Ve hani bu kadar bold bir, bu kadar kalın, bu kadar kudretli bir kadroyu bu kadar aciz görmek açıkçası bana dokundu. Ama bunun nedenine gelecek olduğumuz zaman ama senin güzel bir açıklaman vardı. Hani Alabama gerçekten hostile offense'lere karşı inanılmaz bir çöz söktürücü, inanılmaz bir antidot bu konuda.
Ya, evet, zaten yayının başında dediğim gibi Alabama'nın mücadele ettiği konferans SEC, hı hı. NFL zorluğunda bir konferans olduğu için buradaki takımlar da doğal olarak hani NFL'e daha yakın. Zaten çoğu pro style offense oynuyor ve NFL hücumlarını durdurabilecek şekilde yapılanan savunmalar var.
Hı hı.
Alabama'nın zaten 2009'dan bu yana 4 kez ulusal şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandığını görüyoruz. Bunu da başarırken ana blueprintleri diyeyim,
hı hı.
savunma ve koşu hücumuydu.
Yani ben savunmayı mavunmayı böyle parçalarını gerçekten bir kenara koydum. Ben Roger Ragland'ın yaptığı bir speed trap vardı. Ben orada televizyonu kapattım. Gerçekten bu kadar iyi bir iş linebacker olabilir mi ya? Diye bir an düşündüm kendi kendime. Çünkü bu kadar komple iç linebacker yetiştirmek gerçekten çok zor iş. Ve böyle iyi bir iç linebacker yetiştirebiliyorsanız da o sahada kök söktüre söktüre de muhteşem bir kavur savunması yapabilirsiniz. Yani.
Bu da zaten Alabama'nın çıkarttığı running backlerden konuşuluyor sürekli ya da wide receiver'lardan. Ama senin dediğin nokta çok önemli bir nokta. İç linebacker konusunda da Alabama'nın bir imzası haline geldi artık bu. Dante Hightower, ondan sonra CJ Mosley. Şimdi de Reggie Ragland. Gerçekten çok önemli bir potansiyel sırası yakaladılar.
Linebacker okulu olarak çok önemli bir okul Alabama. Yani sürekli dediğim gibi hücum noktalarından konuşuyoruz. Ama ben gerçekten inanılmaz bir linebacker okulu olduğunu da düşünüyorum. Diğer taraftan da Michigan State'de bu kadar büyük bir yetenek havuzu görmeniz alışık değiliz.
Evet, her zaman. Sene genel anlamında baktığınız zaman daha geniş bir kadrosu vardı Michigan State.
Aynen öyle. Çok, yani her sene iyi oyuncular çıkartmayı bir noktada bildik ama bu sene gerçekten çok farklı bir kadromuz vardı. Ben özellikle yani Shirley Calhoun bu kadar konuşulan bir adam, bu kadar konuşulan bir adam, neden bu kadar konuşulan bir adam diye sezon başından itibaren izledim. Yani Joey Bosa şu an en iyi defensive'den dolayı konuşuluyor muhtemelen draft'a girecek ve şu an lig bazında da öyle değerlendiriliyor sürekli, biliyorsun. Yani ben yani doğru takım, doğru koç klişesine düşmek istemiyorum ama doğru sistemde, doğru çerçevede oynarsa Shirley Calhoun'un Joey Bosa'dan çok daha iyi bir pass rusher, edge rusher aynı zamanda olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Joey Bosa o kadar hızlı ve o kadar iyi bir yanma süresi yakalayabilen, o kadar iyi bir top üretme süresi yakalayabilen bir defensemen değil, daha komple bir defensemen, evet. Ama ben Shirley Calhoun'un yani neredeyse mükemmele yakın bir pass rusher olabileceğini düşünüyorum. Joey Bosa'nın da üzerine çıkarak.
Zaten Joey Bosa hani en çok onun hakkında yapılan eleştiri de tek boyutlu bir pass rusher olması. Çünkü 4-3 formasyonunda kariyeri boyunca oynadı. NFL scoutlarının en büyük düşüncesi bu oyuncuyu alıp 3-4'te nasıl bir defensive end oynatabilecekleri.
Tackle oynatacaklar. Mecbur.
İşte yani. Tackle oynattıkları zaman da Bosa'nın oyun tarzının dışına çıkması gerekecek. O da pek hani üst seviye uygulayabildiği bir şey değil.
Yani. Ben en basitinden önümüzdeki örneklerden mesela Stephen Paya'yı bilirsiniz.
Evet.
Yani aynen öyle. Yani Chicago zamanından hatırlarız biz. Paya'yı. Hani biraz daha Chicago defansının eski kudretli günlerinden, çözülmüş günlerine dönerken ışık gösteren az oyuncusundan bir tanesiydi. Ve biliyorsun defensive tackle olarak başladı kariyerine. Ondan sonra defensive end'e evrildi. Ben Joey Bosa'ya baktığımda daha NFL'e gelmeden bunu yapmış bir adam görüyorum. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi çok tartışılır. Açıkçası. Yani çünkü bildiğin gibi Stephen Paya da genelde hani ikinci adım üzerinde ürettiği kuvvetle scrimmage line'ı geriye iten, çok hızlı olmayan ama inanılmaz kudretli, inanılmaz alt vücut kuvveti üretebilen bir adam olarak biliniyor. Yani Joey Bosa çok benziyor Stephen Paya'ya bu bakımdan. Yani daha üst bir örnek verecek olursak mesela Jared Allen olabilir Joey Bosa ile karşılaştırmak için. Ama şu anki Jared Allen değil.
Evet, Joey Bosa hakkında J.J. Watt benzetmeleri yapılıyordu ama J.J. Watt kadar komple line'in her tarafında oynayabilecek bir oyuncu değil. Bu bakımdan senin Jared Allen benzetmen daha mantıklı.
Yani evet, yani çünkü şu anki daha böyle outside linebacker'a kaymış yani over the top bir Jared Allen değil ama belki de böyle Chiefs günlerindeki gibi veya Minnesota günlerindeki gibi Jared Allen diye düşünüyorum.
Evet.
Diğer taraftan çok konuyu dağıtmayalım. Bu oyuncular konusuna en sonuna geliriz. Jack Conklin ve Aaron Burbridge bu maçta çok etkisiz kaldılar aslında. Bu konuda ne düşünüyorsun? Burbridge hani o kadar önemli bir prospect belki sayılmayabilir senin gözünde ama ben Conklin'den çok umutluyum. Çok yani, iyi bir right tackle olabileceğini düşünüyorum.
Conklin zaten bu draft sınıfında en önemli tackle potansiyellerinden biri. Ki hı hı. Bu maç da onun adına çok önemliydi. Çünkü tüm ülkenin en iyi savunma çizgisine karşı oynayacaktı. Hı hı. Dediğin gibi biraz sağa sola taklandı bütün maç boyunca ama karşısındaki ağlama line'ına baktığımız zaman öndeki üçlü, yani, üçü de birinci tur
Jonathan Allen, Jonathan,
birinci tur etiketi taşıyan oyuncular. Jonathan Allen'ın zaten iki tane seki var maçta.
Ben orada bittim zaten.
Onun dışında Jay Van Reed ve Eshan Robinson da çok önemli oyuncular. Ben üçünün de iki turda seçilmesini bekliyorum.
Hı hı.
Jonathan Allen zaten muhteşem bir pass rusher.
Tabii. Gerçekten. Sana kimi hatırlatıyor acaba, aynı şekilde düşünüyoruz bu konuda.
Jonathan Allen mı?
Evet. Hadi bir kopya daha vereyim. Geçen seneden birini hatırlatıyor bana.
Geçen sene. Ya bunun üzerine çok düşünmedim oyuncu benzerlikleri konusunda ama.
Dante Fowler'a çok benzemiyor mu sence de?
Ya Dante Fowler biraz da linebacker mı, defensive end mi tartışmaları olan bir oyuncu olduğu için.
Hı hı.
Hani ben...
Ya, o da mükemmel bir test taşırdı. O da mükemmel bir test taşırdı. O bakımdan hani ben aynı şeyi Allen'da da görüyorum.
Evet ya, test taş konusunda baktığımız zaman evet. Ama evet, oyuncu yapısı olarak baktığımız zaman Jonathan Allen hani defensive end olarak oynamak için doğmuş bir oyuncu yani.
Yani evet, öyle baktığımız zaman tabii. Başka peki dedik ki hani pro style offense'e karşı Alabama inanılmaz bir antidot. Peki Alabama bu maçtan çıkarttığı neleri final maçında kazanmak için kullanabilir? Bu maçta ne kazandı Alabama?
Bir kere
38-0 kazandılar. Tamam.
Onun dışında Alabama'nın bu maçtaki en büyük kazancı kesinlikle Jay Cocker oldu.
Hı hı.
Yani şimdi Alabama'nın tüm sezon boyunca hücum planına baktığımız zaman Derrick Henry'yi koşturmak ve üstün savunması ve rakibi durdurmak üzerineydi ki Derrick Henry de bu sayede Heisman Trophy'yi kazandı. Sadece Heisman Trophy'yi kazanmakla kalmayıp SEC, Herschel Walker'a ait olan SEC koşu yardı rekoru ve Tim Tebow'a ait olan SEC rushing touchdown rekorlarını da bir kırdı. Bu Michigan State maçıyla birlikte de 2000 yardı geçmiş oldu koşu yardımda. Bu maçta Michigan State'in ana odak noktası Derrick Henry'ydi. Herkesin beklediği gibi. Ki bir noktaya kadar da iyi sınırlandırdılar Henry'yi. 75 yardta bitirdi yanılmıyorsam. İki taşlanı var ama yine de bildiğiniz Derrick Henry canavarlığında değildi. Çünkü burada bahsettiğimiz adam neredeyse maç başına 200 yardta ortalama tutturan bir oyuncu. Michigan State onu iyi savunmayı başardı ama burada hiç beklemediğiniz bir şekilde Jake Cocker devreye girdi. Çalkantılı kariyerinin en iyi maçını oynadığını söyleyebilirim. Geçen sene Florida State'den transfer olarak gelmişti. Orada James Winston'ın yedekliğini yapıyordu. Ki geçen sene de Blake Sims gibi yıllardır Alabama'nın kadrosunda olan bir running back, bir safety, bir yedek quarterback olan Blake Sims'e formayı kaptırmıştı yani.
Evet.
Büyük hayal kırıklığıydı. Bu sene Ole Miss, Alabama'nın tek yenilgisi olan Ole Miss maçına kadar da zaten Cooper Bateman mı yoksa Jay Cocker mı oynasın diye sürekli tartışma konusuydu. İkisine de sürekli deniyordu Lankett'in. O maçta formayı kazandı. Alabama o maçı kaybetmiş oldu ama Jay Cocker'ı kazandı. Jay Cocker da bu maçı kazandırdı.
Bu maçı kazandırdı aynen.
Evet.
Şimdi biraz daha artık ulusal şampiyonluk maçı üzerinden konuşmaya başlarsak şöyle. Genel olarak ben hemen söyleyeyim, rengimi belli edeyim. Ben Alabama'nın konu kazanacağını düşünüyorum. Neden diyeceksin? Ben gerçekten bu kadar uyumlu bir futbol takımı yıllardır üst üste bu şekilde oynarken görmedim. Çünkü Alabama'nın artık gerçekten yani zaten var olan bir futbol kafasından öte artık çok iyi yaptıkları ve bu sistemin oturttuğu her gelen oyuncunun kafasına kim gelirse gelsin bir motto, bir mantalite, bir mantra var. Yani o yüzden hani Clemson gibi yine çok elit bir futbol okulu olmasına rağmen buralarda çok fazla gözükmeyen bir takıma karşı çok daha avantajlı olduklarını düşünüyorum. Ellerinde çok daha fazla silah var. İnanılmaz bir defensive line var. İnanılmaz bir running backleri var. Jack Cocker geçen maç kazanıldı dediğin şey çok doğru. Bu maçta da yani vasatın altında kalmadığı sürece maçın gidişatını direktman değiştireceğini ben düşünmüyorum açıkçası. Çok büyük bir oyun da beklemiyorum ondan final maçında. Diğer yandan defensive line'ın Clemson'a karşı çok büyük bir üstünlük kuracağını düşünüyorum yine. Çünkü Clemson'ın baktığımız zaman gerçekten Michigan State kadar kuvvetli veya power shim yapabilen bir offensive line'ı da yok. Bu bakımdan gerçekten çok zorluk yaşayacaklardır. Öte yandan ben sürekli Alabama'nın güçlerini yani artılarını saymaya devam edebilirim bu arada, bunu fark ettim. gerçekten çok özel bir takımlar. Özellikle son 4-5 senedir. Bundan öncesi de var tabii ki ama gerçekten çok özel bir takım. Ben onların kazanmasını istiyorum ve onların kazanacağını da mantıken düşünüyorum. Ama yani final maçında hiçbir zaman mantığımız bize doğru yolu göstermediğinden dolayı tabii ki sürprizleri de açığım. Alabama yenilirse neden yenildiler de diyemem. Geçen sene Ohio State beni bu konuda çok iyi susturdu. Urban Meyer sağ olsun. Bu yüzden hani çok yani çok yanlı bir maç olacağını söyleyemem. Ama Alabama'nın kazanacağını düşünüyorum ve hani domine ederek olmasa da farkını belli ederek kazanacaktır diye düşünüyorum. Sen ne söylemek istiyorsun zaten?
Ben bu iki maça kıyasla çok daha çekişmeli ve keyifli bir maç olacağını tahmin ediyorum bu maçın. Hı hı. Çünkü konuştuğumuz gibi Alabama defansının zayıf noktası Clemson'ın güçlü tarafı. Hı hı. Ama Alabama takımının şöyle bir avantajı olacak. Alabama'nın bu kadrosu acı yenilgilerden geçerek buralara gelmiş bir kadro. Yani tecrübe bakımından çok geliştiklerini söyleyebilirim.
Çok daha üstler.
Evet, Oklahoma'ya karşı olan Sugar Bowl mağlubiyeti, yine geçen sene Ohio State'de sürpriz bir şekilde yenilmeleri.
Hı hı.
Yani bu tecrübeleri yaşayarak buraya geldi bu Alabama takımı.
Hı hı.
Bir de şöyle bir şey var. İki takımın koçları gerçekten birbirlerine çok zıt karakterli iki koç. Şimdi Dabo Sweeney bu sezon çok NCAA'yı takip etmeyen birisi bile Amerikan futbolunu takip eden ismini muhakkak duymuştur. Yani oyuncularıyla iletişimi çok üst seviye olan bir koç. Yani oyuncularını eğlence parklarına götüren, pizza partileri yapan bir koç.
Pizza parkları yoksa başka yer.
O detaya fazla girmeyelim çünkü ben de fazla bir malumatım yok bu konuda. Diğer tarafa baktığımız zaman da Nick Saban'ı gülerken görmek gerçekten imkansıza yakın bir şey. Çok müthiş koç, efsane bir koç ama hani buz gibi bir adam diyebiliriz onun için. Yani iki zıt karakterin karşılaşması, aynı zamanda oyun planı olarak da iki zıt oyun planının karşılaşması gerçekten zıt iki kutubun mücadelesi olacak. Hani Alabama başarılarından dolayı sevilmeyen bir takımdır. Çoğu kesim tarafından. Clemson da bu sezon oldukça sempatik olan bir takım. Yani iyi ile kötünün savaşı olacak diyebilirim finalde.
Peki senin tahminin ne?
Benim tahminim, ben bir Alabama taraftarı olarak tabii ki Alabama'nın kazanmasını istiyorum.
Hı hı.
Ama bu hani net bir şekilde kazanır diye de cesur konuşamayacağım.
Hı hı.
Çünkü bu saydığımız etkenler gerçekten read option Alabama defansını çok zorlayan bir etken. Ama burada maça hazırlanmaları için yaklaşık 8-9 günleri var. Muhakkak savunma koordinatörü Kirby Smart gerekli önlemleri alacaktır diye düşünüyorum. Ki kendisi de önümüzdeki sezondan itibaren Georgia head coach'u. Yani artık Alabama'daki son maçına çıkacak. Belki Nick Saban'ın bile son maçı olabilir. Nasıl?
Muhtemelen o Reg Redmond'u bir kampa alacak muhtemelen. 1-2 günlüğüne. SEC'yle sütlüsüyle besleyecek. Bak oğlum diyecek.
Evet.
Yani ben Redmond'dan çok şey bekliyorum. Bu maçın yani en kilitlisinin nasıl olduğunu düşünüyorum.
Alabama'nın bu maçı kazanabilmesi için yapması gereken şey aslında çok basit. Önemli olan onu yapabilecekleri hani nasıl yapabilecekleri. Tek yapmaları gereken Deshaun Watson'ın koşullarını contain edebilmek. Gerisi kendiliğinden geleceğini düşünüyorum. Yine bir tahmin sorarsan bence de Alabama kazanır. Çünkü iki sene üst üste başarısızlık Alabama'nın pek genlerinde olan bir şey değil.
Aynen öyle. Ben de çünkü o acıyla yorulma kısmına %100 katılıyorum. Geçen seneden çok ders çıkarttılar. Yine karşılarında ters bir takım var ama ben yine Alabama'nın tüm sezonu gösterdiği farkı yine ulusal şampiyonluk maçında da ortaya koyabileceklerini düşünüyorum. Clemson bu kadar domine ederek gelmiş gibi gözükse de ben Alabama'nın hala o köşe çizgilerinde çok daha üstün olduğunu düşünüyorum.
Ayrıca,
hala belli bir farkını ortaya koyacağını düşünüyorum.
Ayrıca bu maçta dikkatle takip edilmesi gereken bir matchup da Alabama'nın freshman wide receiver'ı Calvin Ridley'le konuştuğumuz Clemson Cornell'deki McKenzie Alexander arasında olacak. Onu da dikkatli
evet,
şekilde
önemli.
Dinleyicilerimizin takip etmesini tavsiye ediyorum. Calvin Ridley, Amari Cooper'ın freshman wide receiver rekorunu kırdı sezon. Ki Michigan State maçında da çok etkili oynamıştı. Bir de taştanı var. McKenzie Alexander büyük ihtimalle maç boyunca onu savunacak. Ki Alexander da 22 maçtır touchdown'a izin vermiyor NCAA'de. Bu da çok önemli bir rakam.
Bu ikisinin
karşılaşması evet. Reggie Ragland Watson karşılaşması kadar Derrick Henry Chuck Lawson karşılaşması kadar maçın kaderini, maçın kaderini çizecek bir eşleşme.
Ben hala hiç Ragland'a bitecek abi diyorum. Nedense böyle bir sempati oldu.
Tabii canım.
Hiç yani. Linebacker seviyor.
Bu son zamanda da NFL'de çok iyi linebacker'lar var. Kuşkusuz bu yani da tabii, etkilenmiştir.
Ya tabii bir de oyunun gidişatını, savunmanın gidişatını.
Evet, savunmanın yani, kuartı belki. Evet.
Seattle Seahawks'ta görüyoruz yani. Bobby Wagner işte ne kadar değiştirebiliyor yani. O kontratı sonuna kadar hak etti baktığımız zaman.
Tabii. Seahawks savunmasında düşüş göstermeyen tek oyuncu.
Tabii yani. Zamanında hani Navarro Bowman'lar, Patrick Willis'ler hani o savunmanın o savunma olmasını sağlayan yani Ray Lewis zaten örneğini vermeme bile gerek yok.
Brian Urlacher daha gerilere gidersek.
Aynen biraz daha geriye gider. Dediğim gibi güzel benzetme yani savunmanın quarter'daki. Kesinlikle. O zaman tahminlerimizde sunduğumuza göre istiyorsan şöyle bir seneye hoşça kal diyelim. Ve bu senenin gözümüze batan oyuncularını şöyle bir değerlendirelim. Şöyle bir beşli yaptım ben. İlk sırada acısıyla tatlısıyla nedense neden olduğunu bilmediğim şekilde tamamen vicdan muhasebesiyle Joey Bosa var. Ohio State'in defensive end'i. Zaten üzerine biraz konuştuk. Çok da öyle detaylı girmenize de gerek yok. Sen dediğin gibi hani ben Jared Allen tavanında bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Joey Bosa'nın o kadar iyi bir parlayıcı çıkış hızına sahip değil ki artık günümüz NFL'inde bu çok aranan bir durum. Özellikle hani artık takımlar weak side ve işte strong side savunmalarını çok rahat değiştirebiliyorlar. Hani artık kolejde olduğu kadar ben sürekli strong side'da oynayacağım deme gibi bir lüksü yok Bosa'nın. Olmayacak da. Ve dediğin gibi çok güzel bir şey de yani dikkat çektim. Hani 3-4'te oynuyor sürekli 4-3'e oynayan takımlar Joey Bosa için sürekli acaba diyecekler. Sen neler düşünüyorsun başka bu konu hakkında? Ama ben yine draft'taki en kalifiye, en hazır oyuncu olduğu konusunda ben hemfikirim. Öyle düşünüyorum. Bir savunmaya kesinlikle çeki düzen verebileceğini düşünüyorum. Yani en azından defensive end açığı olan bir savunmaya. Yani bir savunma, yani şöyle toparlayabilirim aslında. Bir savunmanız varsa elinizde ve önemli bir edge rusher açığınız varsa Joey Bosa sizi kesinlikle diğerleri taşıyacak bir oyuncu. Ama onun dışında üzerine bir defans kurabileceğiniz J.J. Watt kadar komple bir oyuncu henüz değil.
Henüz değil ama olabilme potansiyeli de var.
Zaten
Bosa hakkında yeteri kadar konuştuk. Ben şunu söyleyeceğim. Bosa sezon başı ve geçen sezon itibariyle tartışmasız bir numarasıydı bu draft'ın.
Kesinlikle.
Ama bu sezon yaşadıkları gerek Ohio State'in beklenenin altında kalması gerek bir maç sezon başında takım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza alması yine bu
Bowl
maçında,
aynen,
maçın henüz başında atılması onun hanesine eksi puanlar olarak geri döndüm. Şu an o kadar net konuşamıyoruz.
Aynen öyle.
Ama Bosa yine bu draft'ın belki de en iyi yere gelecek oyuncusu.
Oyuncusu. İkinci sırada senle benim yine hemfikir olduğumuz bir isim var. Vernon Hargreaves III, Florida'nın Jevval cornerback'i. Ben uzun zamandır bu kadar iyi bir shutdown cornerback görmedim. Geçen sene Trey Waynes hakkında bile temkinli konuşuyordum. Ama Vernon Hargreaves konusunda herhangi bir lafımı sakınmayacağım. Gerçekten inanılmaz kalifikasyonlara sahip olan, yani zone coverage'ı da, man-to-man coverage'ı da çok iyi olan, inanılmaz atletik yeteneklere sahip olan bir cornerback. Hani girdiği secondary'i çok değiştirebilecek bir isim. Ve lige de çok hazır. Zaten baktığımız zaman böyle cornerback'ler hakkında konuştuğumuz zaman genelde biliyorsun 20. sıralardan sonrasını onlara şey görüyoruz. Evlat görüyoruz. Ama Vernon Hargreaves ilk 5 deniyor bu sene. Herkesin ağzında bu var. Vernon Hargreaves gerçekten ilk 5'te gidebilir diyor herkes. Ben de bunun cesur bir ifade olmadığını düşünüyorum. Bunun olabileceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten o kalibrede bir oyuncu Vernon Hargreaves. Ama yine ilk 5'ten cornerback seçmek her zaman insana böyle bir eğreti gelir. Göz nizamını bozabilir. Ama ben onun hak ettiği ne düşünüyorum? Sen neler söylüyorsun?
Ya bir kere dediğim gibi bu kadar üst sıralardan cornerback seçmek çok riskli. Yine takımların buna ne kadar cesaret edebilecekleri bence bir soru işareti. Yakın geçmişe baktığımız zaman bu kadar üst sıralardan seçilen iki tane cornerback hatırlıyorum ben. Birisi Maurice Claiborne. Dallas onun için hatta trade up yapmıştı. Ki bence çok saçma bir hareket yani. Claiborne LSU'da da hani iyi bir cornerback'ti ama bu kadar yukarıdan seçilebilecek bir cornerback olduğunu düşünmüyorum. Biraz Patrick Peterson ayarlarına kapıldılar.
Muhtemelen.
Evet, o zamanlar takım arkadaşıydı kendisiydi. İkincisi de benim NCAA'de izlediğim en iyi cornerback'lerden birisiydi. Dean Milner. New York Jets onu yine çok yukarıdan seçmişti. Deroville'de takas ettikleri sezon.
Şimdi bir halini görüyoruz.
O da çok sakatlık yaşadı. Rekline'la problemler yaşadı. Şu an pek ortalarda yok ama yine o umudumu koruyorum ben onun için. Vernon Hargreaves'in de bunlar gibi olabilme ihtimali de var. Yani bir cornerback için net konuşamıyorsun ne olursa olsun ama
tabii ki.
Senin dediklerine katılıyorum Hargreaves. Ben Alexander'ı daha çok beğensem de en komple cornerback bu sınıfta.
Gibi gözüküyor.
Evet. Shutdown potansiyeli oldukça yüksek bir oyuncu.
Yüksek bir oyuncu. Üçüncü sırada o kadar üzerine netiyeler düzdüğümüz Reggie Redmond geliyor. İç linebacker Alabama'dan. Ben gerçekten onu izlemekten çok zevk alıyorum. Özellikle son maçta yaptığı o hız tuzağı denilen cover oyunlarında yapılan iç linebacker'larını yapmasının oldukça zor olduğu bir drill var. Ve onu o kadar mükemmel yaptı ki kendi tüm savunmasıyla beraber koordine olarak. Yani beni benden aldı. Ben böyle detaylara çok önem veren bir adamım. Ve hani ben onu gördükten sonra şu an kendimi altyapı koçu gibi hissettim ama ben o hareketi gördükten sonra gerçekten Redmond'un çok elit bir iç linebacker olabileceğini gördüm. Hem NFL'de hem NCAA'de. Zaten bunun üzerine de konuştuk. Senin de sözlerini alalım.
Reggie Redmond da aslında çok eleştirilen bir oyuncu draftların izleri tarafından. Yani kolej seviyesinde çok üst seviye bir oyuncu olsa da onun hakkında yapılan en büyük eleştiri olarak söyleyeyim tamper bir linebacker olduğu söyleniyor. Yani tamper nedir? Kaba tabirle tampon. Yani,
tampon.
Evet. Koşuyu durdurmaya yarayan, başka bir meziyeti olmayan linebacker olarak lanse edilmeye çalışılıyor ama bence kesinlikle öyle değil.
Ben de kesinlikle.
Senin verdiğin örnekte de görüldüğü üzere çok zeki bir linebacker.
Hani yani ve bir iç linebacker için çok çok önemli bir meziyet bu yani.
Tabii. Konuştuğumuz gibi defansın quarterback'i olabilecek kalitede bir savunmacı. Ben kesinlikle tek yönlü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Coverage konusunda biraz eksikleri olabilir ama kumaşı gayet sağlam bir oyuncu. NFL'de de çok iyi yerlere gelecektir.
Ben de öyle düşünüyorum kesinlikle.
Çünkü 4 senedir bu takımda bir senior aynı zamanda. Geçen sene de draft eligibility'si vardı. Ona rağmen takıma geri dönmeyi seçti. Bir şampiyonluk daha kazanmak için. Onu da kazanıp NFL'e gidecektir inşallah.
Hadi bakalım. Ben de öyle umut ediyorum. Dördüncü sırada geçen haftalarda sana söylemiştim. Görkem, bayılacaksın abi bu adama diye. Laquan Treadwell var. Ole Miss'in wide receiver'ı. Umarım izlemişsindir.
Tabii canım, Ole Miss prospect olarak bakıldığı zaman Ohio State'le birlikte belki en yoğun takım.
En yoğun takım yani. En diken bir şeyler olsun. İşte Treadwell olsun. Çok dikkat çeken oyuncu var. Ben Treadwell'un nesini beğendim dersen hani çok sağlam basan ve sağlam ellere sahip olan bir wide receiver.
Direkt sana bir tane benzetme söyleyeyim.
Hadi gel.
Bunun hakkında ne söyleyeceksin? Ben Alshon Jeffrey'e çok benzetiyorum.
Çok güzel, çok güzel. Ben de ya Alshon Jeffrey'e ya da Larry Fitzpatrick derdim.
Yani Fitzpatrick kadar olmasa da bence Alshon Jeffrey şu an tam uygun sıfat.
Diyorsun. Yani ben tabii Larry Fitzpatrick kadar elleri güvenli bir adam şey yapma. Larry Fitzpatrick nereden çıktı? Ya ben yemin ediyorum Larry Fitzpatrick. O kadar o
İçimize işledi.
İçimize işledi yemin ediyorum adam ya. Neyse onu da başka bir programda konuşalım ama. Valla ben Fitzpatrick hakkında
kariyer topunu oynuyor.
Kariyer topunu oynuyor gerçekten ya. Geçen hafta da zaten geçen iki hafta önce de onun yüzünden kaybettim fantasy'de. Hala için için alıyor. Larry Fitzgerald tabii ki de inanılmaz ya. Belki de NFL'de görebildiğiniz en iyi ellere sahip oyuncu. O kadar bir ellere sahip olması bu seviyede beklemeye geçtim. Umut bile edemezsiniz. Ama ben Treadwell'dan çok etkilendim. Yani kendi build'ı olsun, yapabildikleri olsun, oyun zekası, root koşusu olsun. Her şeyi hani her şeyden biraz yapabilen bir adam. Ve aynı zamanda da dediğim gibi build'ı sayesinde de yere çok sağlam basabilen ve yani catch'lerini çoğu zaman çok garantiye alan bir adam. Kim ne işleşirse işlesin. Bu artık günümüz NFL'inde çok aranan bir özellik. Hani tabii biliyoruz bir sürü zıpır adam çıkıyor işte Jarvis Landry'ler, Odell Beckham Jr.'lar saçma sapan catch'ler yapıyorlar ama hani ne olursa olsun her zaman bir takım yani Larry Fitzgerald'ı arar. Odell Beckham Jr.'ı değil diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum tabii sen ne düşünüyorsun bu konuda ama.
Yani bu Jashman olaylarından sonra Beckham Jr.'ların gözümde de bayağı düştü. Bu konulara hiç girmesek bu programda daha iyi.
Tamam oldu o zaman. 5 numarada da o kadar Clemson dedik. Ben onların hücumundaki çok önemli bir parçaya dikkat çekmek istiyorum. Sence ki?
Yani Deshaun Watson geliyor ilk aklıma ama böyle dediğine göre o değil.
Yok değil. Jordan Leggett.
Tight end.
Aynen öyle. Ve ben gerçekten çok büyük bir pay sahibi olduğunu düşünüyorum bu Clemson özellikle hücum tarafındaki başarısında. Çok fazla gündeme gelmedi ama ben çok beğendim gerçekten oyununu. Bu sene biliyorsun Max Williams'ı biraz tanıma şansı elde ettik. Çünkü Titan'da biliyorsun artık draftlerde çok seviyeli yaklaşılıyor. Çok mesafeli yaklaşılıyor. Daha doğru bir tabir olacaksa. Max Williams gerçekten yani bize az bir şeyler gösterebilse de güzel şeyler gösterdi diye düşünüyorum.
Bizim çaylağımız Clive Wolford da fena değil diye.
İyi ya onu çok izlemedim. benim gözüm Max Williams üzerindeydi daha çok. Ben Jordan Leggett'ın da Max Williams'a benzer bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve NFL seviyesinde özellikle bu işleri yapmaya devam edebileceğini düşünüyorum. Belki Rob Gronkowski veya Travis Kelce kadar dominant bir tight end değil ama Max Williams tanımda iyi bir pass catcher olan biraz daha Jimmy Graham'a benzeyen böyle eğer blok yaptırırsanız cürüm cürüm harcayacağınız bir adam. Bırakın pas yakalasın yani gerçekten. Jimmy Graham konusunda da serzenişlerim tabii ki de burada iletmeyeceğim ama. Ben Jordan'ı çok beğendim. Bunu ekleyeyim. Şöyle bir sürpriz kupon yaptım. Bunlar da gözümüzün önünde bulunsun dedim. Özellikle sana da söylemek adına. Ben bu sene North Carolina'dan Landon Turner'ı çok beğendim. LSU'dan Deion Jones'u çok beğendim. Paul Perkins neredeyse hiç konuşulmadı ama ben işte gayet iyi.
UCLA'ya running back.
Ve tabii Baylor'da bir konuştuk, bir bıraktık, bir konuştuk, bir bıraktık. Sean Oakman kesinlikle cezada edilmemesi gereken bir isim. Bunlar da senenin, yani Sean Oakman çok sürpriz bir sürpriz kuponuna çok girecek bir adam değil. Onun
ama başka. Baylor savunmasında Oakman'dan çok bu sezon dikkat çeken Brinks'ti. Defensive tackle.
Evet. Tamam.
Yani o açıdan Chris Kupon'u yazabiliriz Oakland'a.
Ya, tamam o zaman yazıyorum. Yani Oakland her zaman Shilik Calhoun'la beraber oralarda oldular onlar.
Ya Shilik Calhoun dedim de şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Cotton Bowl'da Derek Henry'nin Calhoun'a yaptığı istifa nedir abi ya?
Evet abi izledim onu.
Ya, ayıp ya. Dev gibi adam yokmuş gibi fırlattı attı yani.
Ki Calhoun ve gerçekten bir canavardır yani. Yani Derek Henry onu öyle tretti.
Ama Derek Henry de bir linebacker vücudunda bir adam olduğu için pek de şaşırmıyoruz yani.
Matt Jones'a benziyor ya. Matt Jones'a da öyle diyorlardı ya bizim running back.
Evet, Florida'dayken
1.86 running back mi olur diye.
Ya gerçekten şey...
Gerçekten 1.86 running back mi
ya? Michigan State'in iç linebacker'ı şu an ön adını unuttum da Blow. Derek Henry ile bir karşılaştırmasını vermişlerdi maçı izlerken. Hem boy olarak hem kilo olarak Derek Henry daha üstündü yani. Enteresan.
Ben de hatırlayamadım ya. Dur. Neydi onun ismi hakikaten? Neyse. Ben de hatırlayamadım.
Tamam. Sana ödev olsun bu uzun.
Tamam. Ödev olsun. Ben nasıl bilmem ya. Dur. Bunu benim... Neyse. Tamam. Ben bunu... Bir sonraki program bunu borç olarak ödeyeceğim. Kimse canı sıkılsın. Görkem, başka eklemek istediğimiz bir şey var mı?
Şimdilik yok.
O zaman bugünlük programı kapatalım arzu edersen sen de.
Tabii daha fazla dinleyicilerimizin vaktini çalmayalım.
Vaktini çalmayalım. 54 dakikalık destansı bir podcast yapma gibi bir iddiamız yok zaten.
Yine biter.
sevgili dinleyenler, sevgili NFL TR dinleyicileri, bu programda da sizden müsaade istiyoruz. Bu programda sezonun enlerini, iyilerini, kötülerini, sürprizlerini konuştuk. Ulusal şampiyonluk maçına değindik. Büyük bowl game'lere değindik. Bolca da goy goy yapma fırsatımız da oldu. Allah teşekkürler Görkem.
Teşekkür ederim.
Umarız tekrar ulusal şampiyonluk maçından sonra görüşebiliriz. Tekrar bu sefer draft için konuşmaya başlayacağız tabii.
Artık draft sezonu açılıyor yavaş.
Evet, tabii bizim için draft sezonu açılıyor draftçılar olarak. Draft sahnemizi açacağız böylece. Tabii bir yandan Super Bowl yaklaşıyor olacak. Ben Görkem'i iyi tekleyeceğim. Hadi biraz da NFL konuşalım abi diye. Tabii bu günlerin gelmesi yakın. O yüzden sezonun son NCAA podcast'ı Görkem. Tabii buruk bir sevinç var içimizde. Umarım Alabama kazandığı zaman o buruk tarafını atar. Sadece sevinç bir şey kalır diyeyim. Romantik bir şekilde de programımız iyi. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel oldu.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar iki hafta sonra ulusal şampiyonluk maçından sonra dinleyicilerimizle de buluşuruz. Sevgili NFL TR dinleyicileri, podcast 7'den iyi akşamlar, iyi öğlenler, iyi sabahlar. Bizi her nerede ve her ne zaman dinliyorsanız kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.